Ayrım 4.
1. Tarih öncesi uygarlık aşamaları. İnsanlığın tarih öncesi dönemini bilinçli bir biçimde belirli bir düzene koyma işine ilk girişen Morgan olmuştur. Ve çok sayıda yeni belge herhangi bir değişikliği zorunlu kılana kadar onun olguları sınıflandırma biçimi kuşkusuz yürürlükte kalacaktır. Onu başlıca üç dönemden, yani yabanıllık, barbarlık ve uygarlıktan yalnızca ilk iki dönem ile üçüncü döneme geçişin ilgilendirdiği açıktır. İlk iki dönemden her birini yaşam araçlarının üretiminde gerçekleştirilen gelişmelere göre aşağı, orta ve yukarı aşamaları ayırır. Çünkü der, doğa üzerinde insan tarafından erişilmiş bulunan üstünlük ve egemenlik derecesi bakımından, yaşam araçlarının üretimindeki ustalık kesin bir önem taşır. Bütün varlıklar arasında yalnızca insan, gereksinmelerini karşılamak için gereksindiği şeylerin üretimine hemen hemen mutlak bir biçimde egemen olabilmiştir. İnsanlığın gelişmesindeki bütün büyük dönemler tamamen denebilecek bir biçimde beslenme kaynaklarındaki genişleme dönemleriyle düşümdeştirler. Aile de insanlıkla birlikte gelişir ama dönemlere ayrılmak bakımından o kadar çarpıcı özellikler göstermez. 1. Yabanıllık. 1. Aşağı aşama. Sıcak ve ılıman ormanlarda, henüz ilkel barınaklarda, hiç olmazsa kısmen ağaçlar üzerinde, büyük yırtıcı hayvanlara karşı korunabilmiş olmasını yalnızca bu açıklar, yaşayan insan türünün çocukluğu. Kabuklu ya da kabuksuz yemişlerle ve köklerle beslenirlerdi. Bu dönemin başlıca sonucu, heceli bir dilin ortaya çıkışıdır. Tarihsel dönem boyunca bilinen bütün halklardan hiçbiri bu ilkel durum içinde yaşamıyorlardı. Binlerce yıl sürmüş olmasına karşın bu durumu dolaysız tanıklarla gösteremiyoruz. Ama bir kez insanın hayvandan geldiği kabul edilince bu geçiş döneminin kabulü de kaçınılmaz olur. 2. Orta aşama. Balık tüketimi midye ve suda yaşayan kabuklu kabuksuz bütün hayvanlar dahil ve ateşin kullanılmasıyla başlar. Bu ikisi bir arada bulunur çünkü balık tüketimi ancak ateşin kullanılmasıyla tamamen mümkün olmuştur. Bu yeni besin sayesinde insanlar iklim ve yer sınırlarına bağlı kalmaktan kurtuldular. Irmak boylarını ve deniz kıyılarını izleyerek henüz yabanıl durumdayken bile dünyanın büyük bir bölümü üzerine yayılabildiler. Paleolitik adıyla tanınan taş devri birinci döneminin bütününe ya da bu dönemin büyük bir bölümüne ait kabaca yontulmuş ve cilasız taştan aletlerin bütün kıtalar üzerine yayılmış bulunması bu göçlere tanıklık eder. Yeni bölgelere yerleşme, sürekli olarak uyanık bulunan bulgu ve tüketim içgüdüsü ve sürtme ile ateş elde etmenin öğrenilmesi, sıcak küller ya da toprakta kazılmış fırınlar içinde pişirilmiş nişastalı, kök ve yumrular gibi mızrak ve topuz cinsinden ilk silahların bulunmasıyla zaman zaman yardımcı bir besin haline gelen av hayvanları gibi yeni geçim araçlarının elde edilmesini sağladı. Ama kitaplarda yazdığı gibi avcılıktan başka hiçbir şey yapmayan, yani yalnızca avla yaşayan halklar hiç var olmamışlardır. Çünkü av türünü tamamen rastlantıya bağlı bir şeydir. Beslenme kaynaklarındaki sürekli darlık ve güvensizlik sonucu yamyamlık, bundan böyle uzun zaman sürmek üzere bu aşamada ortaya çıkmış olsa gerektir. Günümüzde Avustralyalılarla Polinezyalıların çoğu henüz yabanıllığın bu orta aşamasında bulunmaktadırlar. 3. Yukarı aşama. Ok ve yayın türetimiyle başlar. Bunlar sayesinde av eti olağan bir besin, av da olağan uğraşı dallarından biri durumuna gelmiştir. Yay, kiriş ve ok daha şimdiden bulunması uzun, yinelenmiş deneyimleri ve çok keskinleşmiş zihin yeteneklerini, öyleyse birçok başka tüketimlerin de bilinmesini gerektiren çok karmaşık bir alet oluştururlar. Ok ve yay kullanan ama henüz çömlekçiliği bilmeyen Morgan'a göre barbarlık durumuna geçiş çömlekçilikçe başlar. Halkları incelersek, gerçekte bazı ilk köysel kuruluşların yaşam araçları üretiminde belirli bir ustalaşmasının, tahtadan kap ve avadanlıkların, bitkisel liflerden elle, tezgahsız yapılan dokumacılığın, kabuk ya da sazdan örme sepetçiliğin, cilalı taştan yapılma aletlerin, neolitik varlığını buluruz. Çoğu zaman taş, balta ve ateş bir ağaç gövdesini oyarak kayık yapılmasında, bazı bölgelerde de kalas ve tahta levhalar konut yapımında daha bu dönemde kullanılmışlardır. Bütün bu gelişmeleri, örneğin ok ve yayı iyi bilen ama çömlekçiliği bilmeyen Kuzeybatı Amerika yerlileri, Indians, arasında görüyoruz. Barbarlık çağı için demir kılıç ve uygarlık için ateşli silah neyse, yabanıllık için de ok ve yay odur. Her sorunu çözen silah. 2. Barbarlık. 1. Aşağı aşama. Çömlekçiliğin sahneye çıkışıyla başlar. Çömlekçilik birçok tanıtlanmış durumda ve anlaşıldığına göre her yerde örme ya da tahtadan kapları ateşe dayanıklı duruma getirmek için kille kaplama pratiğinden doğmuştur. Zamanla bu pratik, kilin içinde şeklini aldığı kap bulunmadan da kullanılabileceğinin bulunmasını sağlamıştır. Buraya kadar gelişmenin gidişini genel bir biçimde belirli bir dönem için bulundukları bölgeleri hiç hesaba katmadan bütün halklarda geçerli olarak düşünebiliyorduk. Ama barbarlığın ortaya çıkışıyla iki büyük kıtadan her birinin özel doğal niteliklerinin hesaba katılması gereken bir aşamaya erişmiş bulunuyoruz. Barbarlık döneminin belirleyici etkeni hayvanların evcilleştirilmesi ve yetiştirilmesi ile bitki ekimidir. Ama eski dünya denilen doğu kıtası evcilleştirilmeye yatkın hemen bütün hayvanlara ve biri hariç ekime özgü her türlü tahıla sahipti. Batı kıtası Amerika ise evcilleştirilmeye yatkın memeli olarak, o da yalnız güneyin bir kısmında, yalnızca almaya ve ekilebilir tahıllardan da yalnızca birine ama en iyisine, mısıra sahipti. Bu farklı doğal koşullar sonucu bundan böyle her iki yarım küre halkları kendilerine özgü bir gidiş izlemişler ve bu iki gidişten her birinin özgül aşamalar içindeki belirtileri birbirinden ayrı olmuştur. 2. Orta aşama. Doğuda evcil hayvanlar yetiştirilmesi, batıda sulama aracıyla yenecek bitkilerin ekimi ve yapılarda kerpiç ve taş kullanılmasıyla başlar. Batıdan Amerika'dan başlıyoruz çünkü Avrupalıların fethine kadar bu aşama hiçbir yerde aşılmamıştı. Barbarlığın aşağı aşamasında bulunan Amerika yerlileri arasında Mississippi'nin doğusunda bulunan bütün Kızılderililer bunlar içindeydi. Daha ilk bulgulandıkları zamanlarda ufak ölçüde bir mısır ekimi ve belki de kabak, kavun ve öbür bahçe bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktaydı. Besin maddelerinin en büyük kısmı böyle sağlanıyordu. Bu yerliler kazık bölmelerle çevrili köyler içinde tahtadan evlerde barınıyorlardı. Kuzeybatıdaki ve özellikle Kolombiya Vadisi'ndeki aşiretler henüz yabanıl dönemin yukarı aşamasında bulunuyorlar ve ne çömlekçiliği ne de herhangi bir bitki ekimi biliyorlardı. Buna karşılık Yeni Meksika'nın Puebloslu 3 denilen yerlileri Meksikalılar, Orta Amerika halkları ve Perulular Amerika'nın fethi çağında barbarlığın orta aşamasında bulunuyorlardı. Bunlar kerpiç ya da taştan yapılma kale gibi yerlerde barınıyor, kanallarla sulanan bahçelerde durum ve iklime göre değişen ve başlıca beslenme kaynağını sağlayan mısır ve başka besi bitkilerini ekiyorlar, hatta bazı hayvanları da evcilleştirmiş bulunuyorlardı. Örneğin Meksikalılar hindi ve öbür kümes hayvanlarını, Perulular lamayı evcilleştirmişlerdi. Üstelik madenleri kullanmayı da öğrenmişlerdi ama demir işlemesini bilmiyorlar ve bu yüzden taştan yapılmış silah ve aletlerden hiçbir zaman vazgeçemiyorlardı. Sonra da İspanyolların fethi gelecekteki bütün bağımsız gelişmeleri yok etti. Doğuda barbarlığın orta aşaması, bitki ekimi bu dönemin çok ilerlemiş bir çağına kadar bilinmeden kalmış gibi görünürken, süt ve et vermeye yatkın hayvanların evcilleştirilmesiyle başlamıştır. davar evcilleştirilip yetiştirilmesi ve hayli geniş sürülerin oluşturulması, Aryenlerin ve Semitlerin öbür barbarlar yığınından ayrılması sonucunu vermişe benzer. Hayvan adları Avrupa ve Asya Aryenleri arasında aynı kalmıştır. Ama bitki adları hemen hiç de böyle değildir. Sürülerin meydana gelmesi uygun bölgelerde Semitleri Dicle ve Fırat'ın, Aryenleri ise Hindistan, Amuderya, Sirderya, Don ve Dinyeper'in çayırlık ovalarında çobanlık yaşamına götürme sonucunu verdi. Hayvanların evcilleştirilmesi işi herhalde önce bu otlak alanlar yöresinde başlamıştır. Böylece çoban halkların sonraki kuşakları, yabanıl atalar, hatta barbarlığın aşağı aşamasındaki insanlar için hemen hemen barınılmaz durumda olduğundan, insanlığın beşiği olmaktan çok uzak bulunan bölgelerde yetişmiş olsalar gerektir. Tersine bu orta aşama barbarları çobanlık yaşamına alıştıktan sonra ırmak boylarının çayırlık ovalarını kendi istekleriyle bırakarak atalarının yurdu ormanlık bölgelere dönmeyi akıllarına bile getiremezlerdi. Hatta kuzeye ve batıya doğru itildikleri zaman Semitler ve Aryenler için tahıl ekimiyle hayvanlarını besleme olanakları sağlamadan önce özellikle kışı geçirmek bakımından uygun bulunmayan Batı Asya ve Avrupa'nın ormanlık bölgelerinde yerleşmek olanaksız olmuştur. Bu bölgelerde ekimin önce hayvan sürülerinin ot gereksinmesini karşılamak için doğmuş ve ancak sonradan insanların beslenmesi bakımından önem kazanmış bulunması olasılıktan da öte bir şeydir. Aryen ve Semit ırkların üstün gelişmesini belki de bu ırkların beslenmesinde et ve sütün bolluğuna ve özellikle bu bolluğun çocukların gelişmesi üzerindeki olumlu etkilerine bağlamak gerekir. Gerçekten hemen hemen tamamen bitkisel bir beslenmeyle yaşayan Yeni Meksika'nın Peubloslu yerlileri daha çok et ve balık yiyerek yaşayan barbarlığın aşağı aşamasındaki yerlilerden daha küçük bir beyne sahiptirler. Ama herhalde bu aşama boyunca yamyamlık yavaş yavaş ortadan kalkar ve ancak dinsel bir eylem ya da hemen hemen aynı anlamda büyücülük şeklinde sürüp gider. 3. Yukarı aşama. Demir madeninin eritilmesi ve dökümüyle başlar ve abecenin türetimi ve bunun yazıda kullanılmasıyla barbarlıktan uygarlığa geçilir. Önce de belirttiğimiz gibi yalnız doğu yarı küresinde bağımsız bir gelişme gösteren bu aşama üretimdeki ilerleme bakımından bütün önceki aşamaların topundan daha zengindir. Kahramanlık çağının Yunanlıları Roma'nın kurulmasından az önceki İtalyan aşiretleri Tacitus'un birinci baskıda Sezar'ın. Cermenleri Vikingler çağının Normanları bu aşamada bulunuyorlardı. Her şeyden önce büyük ölçüde tarla ekimini, tarımı olanaklı kılan hayvanlar tarafından çekilen demirden sabanı ilk olarak bu dönemde görürüz. Bunun sonucu yaşam araçlarında çağın koşulları bakımından sınırsız bir artış görülür. Demirden balta ve demirden bel olmaksızın geniş ölçüde gerçekleşmesi olanaksız bir dönüşüm, ormanların açılarak tarla ve çayır haline dönüştürülmesi de gene sabanın türetimine bağlıdır. Ama bütün bunların sonucu nüfusun hızla artışı ve küçük bir alan üzerinde yoğunlaşması oldu. Tarımın olanaklı olmasından önce örneğin 500.000 insanın bir tek merkezi yönetim altında toplanabilmesi için zorunlu olarak tamamen istisnai koşulların bir arada bulunması gerekirdi. Büyük bir olasılıkla bu durum hiç gerçekleşmemiştir. Barbarlığın yukarı aşamasının doruğu kendini bize Homeros'un şiirinde, özellikle İlyada'da gösteriyor. Gelişmiş demir aletler, körük, kol değirmeni, çömlekçi tornası, zeytinyağı ve şarap yapımı, madenlerin ustalıklı bir biçimde işlenmesi, yük ve savaş arabaları, kalas ve tahtalarla gemi yapımı, sanat olarak mimarlığın başlangıcı, kuleli ve mazgallı duvarlarla çevrilmiş kentler, Homeros'un destanı ve bütün mitoloji, işte Yunanlıların barbarlıktan uygarlığa geçirdiklerini belli başlı miras budur. Bununla Homeros çağı Yunanlılarının daha yüksek bir dereceye geçmeye hazırlandıkları bu kültür aşamasının başlarında bulunan Cermenler üzerine Sezar ve hatta Tacitus'un anlattıklarını karşılaştırırsak, barbarlığın yukarı aşamasının üretimde ne zengin bir gelişmeyi kapsadığını görürüz. Burada Morgan'a dayanarak kaba taslak çizdiğim insanlığın yabanıllık ve barbarlık durumundan uygarlık başlangıçlarına kadar gidişini gösteren tablo, yeni çizgiler bakımından oldukça zengindir. Ve özellikle doğrudan üretimden yararlanılarak hazırlandığı için hiç söz götürmez. Ama yine de uzak ülkelerde yapacağımız gezi sonucu gözler önüne serilecek freskle karşılaştırılırsa bu tablonun donuk ve yoksul kaldığı görülecektir. Barbarlıktan uygarlığa geçişi ve barbarlıkla uygarlık arasındaki çarpıcı karşıtlığı iyice aydınlatmak ancak bu gezinin sonunda mümkün olacaktır. Şimdilik Morgan'ın düzenlediği sınıflamayı aşağıdaki gibi genelleştirebiliriz. Yabanıllık. Doğa ürünlerinden onları hiç değiştirmeden yararlanmanın ağır bastığı dönem. İnsan eliyle yapılan üretim her şeyden önce bu yararlanmayı kolaylaştıran aletlerin üretimidir. Barbarlık, hayvan yetiştirme, tarım ve insanın faaliyeti sayesinde doğal ürünlerin üretimini arttırmayı sağlayan yöntemlerin öğrenilmesi dönemi. Uygarlık, insanın doğal ürünleri ham madde olarak kullanmayı öğrendiği dönem, asıl anlamda sanayi ve ustalık dönemi. 2. Aile. Yaşamının büyük bir bölümünü bugün de New York eyaleti içinde yaşayan Iroquois'lar arasında geçirmiş ve onların aşiretlerinden biri Seneca'lar aşireti tarafından kardeş edinilmiş bulunan Morgan, bu yerliler arasında onların gerçek aile ilişkileriyle çelişik durumda olan bir akrabalık sisteminin yürürlükte olduğunu buldu. Bunlar arasında Morgan'ın iki başlı aile terimiyle adlandırdığı taraflardan her ikisince de kolayca bozulabilen bir karı koca evliliği hüküm sürüyordu. Öyleyse böylesine bir çiftin çocukları belirli olur ve herkesçe bilinirdi. Baba, ana, oğul, kız, erkek kardeş ve kız kardeş denmesi gereken kimseler üzerinde kuşku duyulamazdı. Ama bu terimlerin kullanılışı bu gerçeğe hiç de uymuyordu. Irakualı erkek yalnız kendi çocuklarına değil, erkek kardeşlerinin çocuklarına da oğlum ya da kızım der, kendi çocukları gibi erkek kardeşinin çocukları da onu baba diye çağırır. Buna karşılık kız kardeşinin çocuklarına yeğen der, onlar da kendisini dayı diye çağırırlar. Buna karşılık Irakualı kadın yalnız kendi çocuklarına değil, kız kardeşlerinin çocuklarına oğlum ya da kızım der, bunlar da onu anne diye çağırırlar. Buna karşılık o da erkek kardeşlerinin çocuklarına yeğen der ve onlar tarafından hala diye çağrılır. Aynı biçimde anaları kardeş olan çocuklar gibi babaları kardeş olan çocuklar da birbirlerine kardeş, abi ya da abla der. Buna karşılık bir kadınla onun erkek kardeşinin çocukları birbirlerini karşılıklı olarak kuzen ya da kuzin diye çağırırlar. Ve bunlar yalnızca anlamdan yoksun adlar olmamakla kalmayan kandaş akrabalığın yakınlık ve uzaklığını, eşitlik ve eşitsizliğini gösteren ve bir tek birey için yüzlerce farklı akrabalık ilişkisini dile getirmeye yetenekli yetkin bir akrabalık sistemine temel hizmeti gören deyimlerdir. Dahası var. Bu sistem yalnızca bütün Amerika yerlileri arasında tamamen yürürlükte olmakta kalmaz. Şimdiye kadar bu konuda hiçbir istisna bulunmadı. Ayrıca Hint yerli halkı arasında Dekka'nın Dravidi ve Hindistan'ın Gora aşiretleri içinde de hemen hemen hiç değişmeden hüküm sürer. Bugün bile Güney Hindistan'daki Tamularla New York eyaletinde yaşayan Irakualı Senekalar arasında çeşitli akrabalık ilişkisini göstermek için kullanılan 200'den çok sözcük birbirine uymaktadır. Ve bütün Amerika yerlileri arasında olduğu gibi bu Hint aşiretlerinde de yürürlükteki aile biçiminden çıkan akrabalık ilişkileri akrabalık sistemiyle çelişik durumdadır. Bunu nasıl açıklamalı? Akrabalık, bütün yabanıl ve barbar halkların toplumsal rejimleri içinde büyük bir rol oynadığı için, böylesine yaygın bulunan bu sistemin önemini öyle birkaç tümceyle geçiştirmek olanaklı değildir. Bir sistem ki Amerika'nın her yanında hüküm sürer. Bir sistem ki Asya'da tümüyle farklı bir ırkın halkları arasında da yaygındadır. Ve bütün Afrika ve Avustralya'da az çok değişik biçimlerine bol bol rastlanır. Örneğin McLennan'ın yapmaya çalıştığı gibi birkaç sözle geçiştirilmesi değil, tarihsel bakımdan açıklanması gerekir. Baba, oğul, kardeş gibi adlandırmalar basit onursal sanlar değil, kendileriyle birlikte çok belirli, çok ciddi karşılıklı ödevler getiren sanlardır. Öyle ki bu karşılıklı ödevlerin bütünü bu halklardaki toplumsal örgütlenmenin özlü bir bölümünü oluşturur. İşte bu sistemin çözümü bulunmuştur. Bu yüzyılın 19. yüzyıl ilk yarısında Sandwich, Hawaii adalarında tıpkı Amerikan yerlerindeki eski akrabalık sisteminin gerektirdiği biçimde içinde analar ve babalar, erkek ve kız kardeşler, oğullar kızlar, dayılar ve halalar, erkek ve kız yeğenler bulunan bir aile biçimi vardır. Ama tuhaf olanı şu ki, Hawaii'de yürürlükte bulunan akrabalık sistemi de gerçekte ve var olan aile biçimiyle uyuşmuyordu. Bu ülkede aslında erkek ve kız kardeşlerin bütün çocukları istisnasız birbirlerinin erkek ve kız kardeşleri oluyorlar ve yalnız anaları ve analarının kız kardeşleri ya da babaları ve babalarının erkek kardeşlerinin değil, ana babalarının istisnasız bütün erkek ve kız kardeşlerinin de ortak çocukları sayılıyorlardı. Demek ki Amerikan akrabalık sistemi eğer artık Amerika'da var olmayan ama hala Hawaii'de gerçek olarak bulduğumuz ailenin daha eski bir biçiminin varlığını gerektiriyorsa, Hawaii'deki akrabalık sistemi de öbür yandan bizi bugün hiçbir yerde varlığını görmediğimiz ama kendisi olmadan buna uygun düşen akrabalık sistemi de ortaya çıkamayacağına göre zorunlu olarak var olmuş olması gereken daha da eski bir aile biçimine götürüyor. Aile hareketli öğedir diyor Morgan. Asla duraklama halinde değildir. Toplum aşağı bir dereceden daha yüksek bir dereceye geliştiği ölçüde aile de aşağı bir biçimden daha yukarı bir biçime geçer. Buna karşılık akrabalık sistemleri hareketsizdir. Ailenin zaman boyunca sağladığı gelişmeleri akrabalık sistemleri ancak uzun aralıklarla sağlarlar ve ancak aile köklü bir dönüşüm gösterdiği zaman akrabalık sistemleri de köklü bir dönüşüme uğrarlar. Marx buna şunu ekler ve genel olarak siyasal, hukuksal, dinsel ve felsefi sistemler içinde durum aynıdır. Aile yaşamaya devam ettikçe akrabalık sistemi katılaşır, akrabalık sistemi alışkanlık gücüyle değişmelere karşı direndikçe aile onu aşar. Cuvier, Paris yakınlarında bulunmuş bir hayvan iskeletinin kese kemiklerinden nasıl kesinlikle bunun bir kanguruya ait olduğu ve o zaman oralarda bulunmayan bu hayvanın vaktiyle orada yaşamış bulunduğu sonucunu çıkarabilmişse, biz de aynı kesinlikle tarihin bize ulaştırdığı bir akrabalık sisteminden bu sisteme uyan ama bugün ortadan kalkmış bulunan bir aile biçiminin varlığı sonucunu çıkarabiliriz.